Ayrım 11. DGS konu anlatımlı soru çözümlü kitap. Sözel yetenek. Sayfa 612. 5-4 paragraf tamamlama. Paragrafta boş bırakılan yer, yerlere getirilebilecek ya da getirilemeyecek söz ya da cümleler saptanırken, dil, anlatım, konu, konuya bakış açısı ve mantık yönünden uygunluk aranmalıdır. A. Paragrafı baştan tamamlama. Paragrafın başına getirilecek cümleyi yarım bırakılmış giriş cümlesini tamamlayacak bir cümlecik de olabilir. Seçenekler arasında ararken bunun giriş cümlesi olduğu ve giriş cümlesinin özelliklerini taşıması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca giriş cümlesi ikinci cümleyle dil ve düşünce yönünden diğerlerine göre daha sıkı bir ilişki içerisindedir. Dolayısıyla verilen paragraftaki ikinci cümlenin yargısına da bakılarak paragraf tamamlanabilir. Uyarı: belirlenen seçenek aynı zamanda boşluğa yerleştirilerek ikinci cümleyle olan dil ve düşünce bağlantısına dikkat edilmelidir. Giriş cümlesinin konuyu içeren ve aynı zamanda ana düşünceyi de içerebilen bir cümle olabileceği unutulmamalıdır. Örnek: nokta nokta. Arzuların, gereksinmelerin, duyguların işe karışmadığı bir yerde değerden söz etmenin ne anlamı vardır? İnsanın duyguları, gereksinimleri, beğenileriyle ilişkisi olmayan bir nesnenin değerli olması olası değildir. Parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. İnsanlar değerlerini kendileri yaratır. B. Toplumsal yargılar sonucu değerler ortaya çıkar. C. Nesnel yaklaşımlar sonucu gerçek değerlere ulaşılır. D. İnsanla ilintisiz nesnel değerler yoktur. E. İnsanla ilgili tek bir değerden söz edilemez. Çözüm: parçada nesnelerin insanlarla ilişkili olduğunda değer kazandığı vurgulanmaktadır. Tümden gelin paragraflarında ana düşünce başta yer aldığından bu parçanın başına D seçeneğindeki cümle getirilmelidir. Yanıt D'dir. İnsanla ilintisiz nesnel değerler yoktur. B. Paragrafın gelişme bölümünün tamamlanması. Paragrafta boş bırakılan yer paragrafın ortalarında bulunuyorsa bunun bir gelişme cümlesi olduğu hatırlanmalıdır. Bu cümle belirlenirken gelişme cümlesinin özelliklerine dikkat edilmelidir. Özellikle gelişme cümlelerinin kendinden önceki ve sonraki cümlelerle dil ve düşünce yönünden bütünlük içinde olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca bu tür sorular yanıtlanırken bağlayıcı unsurlara ve sözcük tekrarlarına dikkat edilmelidir. Uyarı: yanıt olarak belirlenen seçenek boş bırakılan yere gelecek şekilde cümle tekrar mutlaka okunmalıdır. Böylece cümlenin diğer cümlelerle olan dil ve düşünce bağlantısı gözden geçirilmiş olur. Örnek: kadın ya da erkek olalım, birçoğumuz dış görünümümüze çok önem veriyoruz. Nokta nokta. Bedenimizi temizlemek, cildimizi dış etkilerden korumak ve güzelleşmek için her gün çok çeşitli kozmetik ürünü kullanıyoruz. A. Kozmetik üreticilerinin ürünlerin etkilerini bilimsel olarak kanıtlama zorunluluğu bulunmuyor. B. Kozmetik endüstrisinde üreticiler ürünün içeriğinde yer alan maddeleri ürün paketinde belirtmek zorundadır. C. Ne var ki kozmetik ürünlerini kimi zaman alerji gibi olumsuz yan etkileri olabiliyor. D. Aslında kozmetik ürünü kullanımının hızla yaygınlaşmaya başladığı dönem 20. yüzyılın başlarıdır. E. Bu nedenle kozmetik ürünleri yaşamımızda önemli yer tutuyor. DGS 2007. Çözüm: parça kozmetik ürünlerinin kullanım nedenleri ve amaçlarına yer vermiştir. Boş bırakılan yere "bu nedenle kozmetik ürünleri yaşamımızda önemli yer tutuyor" cümlesi getirilirse neden ve amaç arasında bir ilgi kurulabilir. Yanıt E'dir. Bu nedenle kozmetik ürünleri yaşamımızda önemli yer tutuyor. Örnek: çanak çömlek taşınabilir eşya olduğundan ticaret ve göçlerle tarih boyunca değişik kültür çevrelerine kolayca yayılmıştır. Nokta nokta. Değişik bölgelerin kültürlerinin, ekonomik gelişme aşamalarının ve üretim biçimlerinin çanak çömleğin şekil ve desenlerine yansıyan farklılıkları önemli veriler olarak değerlendirilir. A. Avrupa çanak çömleği ile İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere'de gelişme göstermiştir. B. Bu özelliğinden dolayı çanak çömlek buluntularına arkeoloji ve sanat tarihi araştırmalarında büyük önem verilir. C. Günümüzde bilinen en eski çanak çömlek örnekleri Anadolu'da Çatalhöyük'te ele geçirilen seramiklerdir. D. Çanak çömlek yapımında yararlanılan değişik tekniklerin hepsinde biçimlendirme önemli aşamalardan biridir. E. Günlük kullanım eşyası olan çanak çömleğin ilk bezeme tekniklerinden biri sırsız çanak çömleğin üstüne baskı yapmaktır. DGS 2007. Çözüm: parçanın son cümlesinde nokta nokta çanak çömleğin şekil ve desenlerine yansıyan farklılıkları önemli veriler olarak değerlendirilir sözüyle bir araştırmadan söz edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda B seçeneğindeki arkeoloji ve sanat tarihi araştırmalarında sözüne dayanarak boşluğa B seçeneğindeki cümle gelmelidir. Yanıt B'dir. Bu özelliğinden dolayı çanak çömlek buluntularına arkeoloji ve sanat tarihi araştırmalarında büyük önem verilir. Örnek: Klasik müzik önceleri dar bir seçkinler çevresine hitap ediyordu. Barok konser salonlarına, gösterişli opera binalarına hapsolmuş olmasının nedeni bu seçkinler kitlesiydi. Nokta nokta. Önce plakların, sonra kaset ve CD'lerin ortaya çıkması, radyo ve televizyonlarda konserlerin yayımlanması bu müziğin hemen her yere ve herkese ulaşmasını sağladı. A. Bu salon ve binaların yapımında seslerin daha iyi duyulmasını sağlayan akustiğe büyük önem veriliyordu. B. Seçkinlere müzik dinleme alışkanlığını kazandırmak çok zordu. C. Halk müziği de klasik müzik kadar yaygındı. D. Yerel sanatçıların müzikleri bu zengin topluluğa giremediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. E. Son yüzyılda teknolojik gelişmeler klasik müziğin geniş kitlelere yayılmasına ortam hazırladı. DGS 2005 çözüm, parçadaki boşluktan sonra yer alan cümlede teknolojik gelişmelerin ürünlerine yer verilmiştir. Boşluktan önceki bölümde ise adı geçen müziğin fazla yayılmadığı anlatılmaktadır. Bu iki yargı da ancak E seçeneğindeki cümleyle bağlanabilmektedir. Yanıt E'dir. Son yüzyılda teknolojideki gelişmeler klasik müziğin geniş kitlelere yayılmasına ortam hazırladı. Örnek: bahçe ve balkonlar için mobilya üretiminde plastik malzeme kullanımı her geçen gün artıyor. Nokta nokta. Ayrıca olumsuz iklim koşullarına karşı öteki malzemelerden daha dayanıklı olması plastiğe üstünlük sağlıyor. A. Ahşap malzemeden yapılan mobilyalar daha çok ev içi düzenlemelerde tercih ediliyor. B. Plastik mobilyaların dayanıklılığı kullanılan plastiğin kalitesine bağlıdır. C. Bahçe mobilyası denilince önce ahşap sonra plastik malzeme akla gelmektedir. D. Plastiğin doğal bir malzeme olmaması, eskiyerek atılan plastik mobilyaların çevreyi önemli ölçüde kirletmesine yol açıyor. E. Malzemesinin ucuz, bakım ve temizliğinin kolay olması plastik mobilyaların tercih edilmesinde rol oynuyor. DGS 2006 çözüm, parçadaki boşluğa E seçeneğindeki cümle getirilmelidir. Çünkü parçanın ilk cümlesinde plastik malzemenin çokça tercih edilen bir malzeme olduğu söylenmektedir. E seçeneğinde ise tercih edilme nedenine yer verilmiştir. Yanıt E'dir. Malzemesinin ucuz, bakım ve temizliğinin kolay olması plastik mobilyaların tercih edilmesinde rol oynuyor. C. Paragrafın sonuç bölümünü tamamlama. Paragrafta boşluk tamamlama sorularında paragrafın sonuna getirilecek ya da eksik bırakılan sonuç cümlesini tamamlayacak cümle istenmektedir. Sonuç cümlesi kendinden önceki cümleye dil ve düşünce yönünden bağlıdır. Aynı zamanda sonuç cümlesi paragrafın ana düşüncesini içerecek ya da ana düşünce başta verilmişse konuyu özetleyip sonuca bağlayacak genel yargıyı verecektir. Sonuç cümlesinin kimi zaman da özetle, kısaca, yani böylece, kısaca gibi sözcüklerle bittiği unutulmamalıdır. Uyarı: paragraf tamamlama soruları baştan, ortadan, sondan, tek başına sorulabileceği gibi çoklu soruların ikili, üçlü içinde de bulunabilir. Örnek: fotoğraf bir anı olduğu için yansıtırken edebiyat o anın çözümlemesini yapar. Örneğin, biraz önce çektiğim fotoğrafta pişirdiği tüm kestanelerini satan satıcının yüzü güleçti. Ama kestanelerini satmasaydı yüzü asık olacaktı. Edebiyat açısındansa durum böyle değil. Bu adamın oldukça uzun bir hikayesi olmalı der ve yaşanan bu hikayenin kurgusunu yapar edebiyat. Nokta nokta. A. Çünkü iyi bir fotoğraf çekmek için uygun zamanı yakalamak zordur. B. Buna karşılık edebiyatta yaşananları anlatırken sözcükleri ustalıkla seçmek gerekir. C. Ayrıca fotoğraf karesinde hikayenin bir anını eksiksiz olarak görüntüleyebilirsiniz. D. Çünkü edebiyatın işi yaşananları en ince ayrıntısına kadar bellekte canlandırmaktır. E. Ama gerçeği yansıtabilmek için bir takım teknik bilgilere gereksinim duyarsınız. DGS 2009 çözüm: parçada fotoğrafla edebiyat karşılaştırılıyor. Kestane satıcısı örneğiyle fotoğrafın anı saptadığı, edebiyatın ise durumları, yaşananları kurguladığı vurgulanmak istiyor. Boş bırakılan yere gelecek seçeneğin edebiyatın bunun niçin yaptığının açıklaması gerekir. Yanıt D'dir. Çünkü edebiyatın işi yaşananları en ince ayrıntısına kadar bellekte canlandırmaktır. Örnek: her toplumun üyelerinin üzerinde anlaştığı, genelleştirdiği, yanlış ya da doğru olarak nitelendirilen davranış kuralları vardır. İnsanların nasıl davranması gerektiğini belirleyen bu kurallar her kültürde değişik özellikler gösterir. Örneğin, Türk kültüründe anne babanın çocuklarından beklediği davranışlarla Amerikan kültüründeki aynı değildir. Nokta nokta. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Antropoloji ve etnoloji disiplinleri geliştikçe kültür olgusunun karmaşıklığı da belirginleşmiş, kültür tanımları çeşitlenmiştir. B. Kültür, zihindeki düşüncelerden oluşur ve düşünceler toplumda, dilde, eylemde ve yaratılmış ürünlerde kendini gösterdiği sürece bir anlam kazanır. C. Bu durum, kimi toplumlarda kabul gören bazı davranışların başka toplumlarda kültürsüzlük olarak değerlendirilmesine neden olur. D. Oysa dil bir anlamda kültürün parçası olsa bile geniş anlamıyla kültürün kendisidir. E. Kültür ve uygarlık sözcükleri bir dönem birbirinin yerine kullanılmış olsa da sonradan bunların birbirinden farklı kavramlar olduğu anlaşılmıştır. DGS 2008 çözüm. Parçada bazı davranışların kültürlere göre farklılık gösterdiği örnekle açıklanmıştır. Dolayısıyla parçanın sonuna C seçeneğindeki cümle getirildiğinde hem parça anlamlı bir bütünlüğe kavuşur hem de parçanın ana düşüncesi ortaya çıkarılmış olur. Yanıt C'dir. Bu durum kimi toplumlarda kabul gören bazı davranışların başka toplumlarda kültürsüzlük olarak değerlendirilmesine neden olur. Örnek. Araştırma sonuçları insanların genellikle tanıdıkları yiyecekleri ve pişirme biçimlerini tercih ettiklerini ortaya koyuyor. Bir başka deyişle nokta nokta. A. Çok eskilerden beri bazı hastalıkların tedavisinde bitkilerden yararlanıyor. B. Her mevsim bulunmayan meyveleri sevenler bunları her istediklerinde yiyemiyor. C. Sağlıklı yaşam için önerilen hemen her diyet deneniyor. D. Beslenme alışkanlıkları bir kez yerleştiğinde değişmeye karşı çok dirençli oluyor. E. Hazır gıdalar çalışan insanlara zaman kazandırıyor ve kolaylık sağlıyor. DGS 2007. Çözüm. Parçanın sonunda görülen bir başka deyişle sözü kendinden önceki cümleyle aynı iletinin paragrafı tamamlaması gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla parçanın vermek istediği insanların yemek konusunda alışkanlıklarını sürdürme taraftarı oldukları, değişime yatkın olmadıkları görüşüdür. Bu görüş de D seçeneğinde bulunmaktadır. Yanıt D'dir. Beslenme alışkanlıkları bir kez yerleştiğinde değişmeye karşı çok dirençli oluyor. Örnek. Okumaya başladığım bir kitabı seveyim sevmeyeyim, bana kazandırdığı bir şey olsun olmasın tamamlamak zorunda hissediyorum kendimi. Sanırım bu durum çocukluğumda yemek yeme konusunda edindiğim bir alışkanlığın kılık değiştirilmiş uzantısı. Nokta nokta. A. Kitaplarla ilgili beğenilerimin zamanla çok değiştiğini söyleyebilirim. B. O zamanlar tabağıma konulan yemeği yarım bırakmazdım. Şimdi de başladığım kitabı bırakamıyorum. C. Çocukken zevk alarak okuduğum kimi kitapları bugün de okuduğum oluyor. D. Annemin beni kitapçıya götürüp artık kendi kitaplarımı seçebileceğimi söylediği günü hiç unutmuyorum. E. Örneğin günde 3 öğün yemek yeme alışkanlığımı bugün de sürdürüyorum. DGS 2004. Çözüm. Bu sözleri söyleyen kişinin çocukluğunda yemeğin tamamını yeme alışkanlığı yediğini, bu alışkanlığını kitap okuma konusunda da gösterdiğini parçadan anlıyoruz. Yanıt B'dir. O zamanlar tabağıma konulan yemeği yarım bırakmazdım. Şimdi de başladığım kitabı bırakmıyorum. Uyarı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın hem başına hem sonuna getirilebilir? Anlamındaki sorularda seçilecek cümlenin mantık değil, anlatım yönünden parçaya uygun olması, ana düşünceyi vermesi, parçayla bütünlük sağlayacak nitelikte olması gerekir. Örnek. İki gündür onunla konuşmuyor. Kendisi konuşursa yalnızca onu dinliyorum. 1. Dışarı çıktığımda yine alçak boyacı iskemlesine oturmuş, yavaş yavaş çayını yudumluyordu. 2. Usulca yanına yaklaşıp yalnızlık artık hoşuna mı gidiyor diye sordum. 3. 1. Bu kez belki ben de konuşmadığım için sıkılmış yalnızlığımı seçmişti. 2. Evet demedi ama belli belirsiz başını salladı. 3. Onun gibi bilge suskunluğunda kalmaya kesin kararlıydım. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için 1, 2 ve 3 ile belirtilen yerlere 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerden hangileri getirilmelidir? A. 1, 1, 2, 3, 3, 2. B. 1, 2, 2, 1, 3, 3. C. 1, 2, 2, 3, 3, 1. D. 1, 3, 2, 1, 3, 2. E. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Çözüm, bu tür sorularda numaralarla belirtilen yerlere gelecek cümlelerin bir önceki ve bir sonraki cümlelerce anlamca ilgili olması gerekir. 1 ile gösterilen yere yazarla ilgili bir yargı 3, 2 ile gösterilen yere konuştuğu kişiyle ilgili bir yargı 1, son boşluğa ise sorunun yanıtını içeren bir yargı 2 getirilirse parça anlamlı bir bütünlüğe kavuşur. Yanıt D'dir. 1, 3, 2, 1, 3, 2. 6. Paragrafta konu. Konu üzerinde durulan, söz söylenen durum, görüş, düşünce veya olaydır. Her yazının eserin bir konusu olabileceği gibi paragrafın da konusu vardır. Konuyu ifade eden cümle genel yargı niteliği taşımaz, yalnızca bir adlandırmadır. Ayrıca konunun bulunması ana düşüncenin belirlenmesinde ilk aşamadır. Paragrafın konusu belirlenirken şunlara dikkat edilmelidir. 1. Paragrafın giriş cümlesi genellikle konuyu tanıtma cümlesidir. Bu özellik göz önünde bulundurularak konunun tespiti yapılır. 2. Paragrafta anlatılan nedir? Yazar paragrafta ne üzerinde durmaktadır? Paragrafta ele alınan nedir? Yazar ne hakkında söz söylüyor? Sorularının yanıtı paragrafın konusunu verir. 3. Ayrıca nokta nokta aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır? Nokta nokta yazarın yakındığı nedir? Nokta nokta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Nokta nokta bütününde söz edilen aşağıdakilerden hangisidir soru kökleriyle paragrafın konusu sorulur. Uyarı: bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir türündeki sorularda da konu sorulur. Paragrafın konusunun soru şekline getirilmiş hali cevap seçeneğindedir. Ayrıca bu tür sorular yanıtlanırken paragrafın ilk cümlesine dikkat edilir. Uyarı: konu sorusu tek başına sorulabileceği gibi çoklu sorularda ikili üçlü de karşınıza çıkabilir. Bir senaryoyu yazdıktan sonra hep kendi kendime sorarım. Ben bunun filmini çekmeli miyim? Tamam, uğraştım, emek verdim ama bunu çekmeye gerçekten gerek var mı? Mesela Suç ve Ceza'daki 150 yıl öncesinin ahlaki gerçekliğiyle yaşamış Raskolnikov'u bugün nasıl akla yakın bulacaksın? O diriliş sahnesini düşünün mesela. Bütün o vicdan azaplarını yaşayan biri. Raskolnikov gibi o derinlikte öyle bir muhakeme gücün olacak, öyle bir vicdan azabını çekeceksin ve onun gerektirdiği davranışı göstereceksin. Günümüzde mümkün mü bu? Böyle diyen yazarın yazdığı senaryoları filmleştirme konusundaki kaygısının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İnandırıcılığı sağlayamamak. B. Yazdığı senaryoyu teknik yetersizlikler nedeniyle gerektiği gibi yansıtamamak. C. Herkesçe bilinen konuların seyirciye ilginç gelmeyeceğini düşünmek. Görev vermeyi düşündüğü oyuncularla fikir ayrılığı yaşamak. E. Önceki başarısızlıklarını unutmamış olmak. DGS 2012. Çözüm: yazarın yazdığı senaryoları filmleştirme konusundaki kaygısının nedeni, mesela Suç ve Ceza'daki 150 yıl öncesinin ahlaki gerçekliğiyle yaşamış Raskolnikov'u bugün nasıl akla yatkın kılacaksın cümlesinden hareketle anlaşılmalıdır ki inandırıcılığı sağlayamama düşüncesindedir. Yanıt A'dır. İnandırıcılığı sağlayamamak. Örnek: epik de yazsa, lirik de yazsa, anlatımıyla bu şu yazarındır dedirtebilmesi gerek bir sanatçının. Ben, tek bir paragrafım okunduğunda onu yazanın ben olduğumun anlaşılmasını isterim. Bunu başarabilirim, başaramam, o ayrı konu. Ama yazar olmanın bunu gerektirdiğine inanıyorum. Bu sözleri söyleyen yazar, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiş olabilir? A. Yazınsal türlerin belli özellikleri olduğunu. B. Yapıtta üslubun önemini. C. Yazma konusunda kendisine çok güvendiğini. D. Yazarken başkalarının görüşlerinden yararlandığını. E. Yazarların kendilerini tekrarlamaktan kaçınması gerektiğini. DGS 2012. Çözüm: anlatımıyla bu şu yazarındır dedirtebilmesi gerek bir sanatçının cümlesinden anlaşılacağı üzere yazar eserde üslubun önemini vurgulamaktadır. Üslup yazarın yazım tarzı olduğu için. Yanıt B'dir. Yapıtta üslubun önemi. Örnek: ürettikleri eşyalar taklit edilen bir iş adamı şöyle diyor. Taklit edilmek başlangıçta gelinen aşamayı göstermek açısından insanı gururlandırıyor. Ancak taklitler imaja zarar veriyor. Bu sözleriyle iş adamı ticaretle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini belirtmek istemiştir? A. Bir kuruluşun ürünlerinin başkalarınca örnek alınmasının o ürüne olan ilgiyi arttırdığını. B. Başarısız olanların sürekli başarıların izinden gittiğini. C. Kendi ürünlerinin çok iyi olduğunu ama aynısının değil kalitesizinin yapıldığını. D. Bir malın benzerlerinin çoğaltmasının onun değerini yükselttiğini. E. Belirli alanlarda üretim yapmanın riskli olduğunu. DGS 2012. Çözüm: taklitler imaja zarar veriyor ifadesinden yararlanarak yazarın taklidin başarısız olduğunu vurgulamak istemiştir. Gerçek ürünler kaliteli, taklitleri ise kalitesizdir yargısına ulaşılabilir. Yanıt C'dir. Kendi ürünlerinin çok iyi olduğunu ama aynısının değil kalitesizinin yapılabildiğini. Örnek: dünyanın en eski tapınağını görmek için dünyanın öbür ucundaki bir dağın tepesine çıkmanız gerektiğini sanmayın. Şanlıurfa yakınlarında 800 metre yükseklikteki Göbekli Tepe bölgesinde bulunan tapınak kalıntısı, insanlığın geçmişinin burada M.Ö. 9500 yılına kadar gittiğini gösteriyor. Dünyada geçmişi daha eskiye dayanan başka bir tapınak yok. Bundan önce çok tanrılı dönemde kalan, bilinen en eski tapınak, M.Ö. 5000'lere ait olan ve Malta adasında bulunan bir tapınaktı. İngiltere'de her yıl binlerce turistin ilgi gösterdiği Stonehenge adındaki dikili taşlar bile M.Ö. 2500 yıllarına ait. Yani Türkiye'nin güneydoğusundaki bu arkeolojik değerimiz Stonehenge'den 7000 yıl daha eski. Bu parçada tapınaklarla ilgili olarak yapılan araştırmada aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Ulaşım kolaylığıyla, B. Ait olduğu dönemle, C. Bulunduğu bölgeyle, D. Halkın yanlışlarını yansıtmayla, E. Sanatsal özellikleriyle. DGS 2012. Çözüm, parçada tapınakların karşılaştırma yönü ait olduğu dönemle ilgilidir. Parçada verilen tarihlerden hareketle bu yargıya ulaşılabilir. Yanıt B'dir, ait olduğu dönemle. Örnek, 1. Körfez Savaşı'ndan bu yana yeni bir adet edindik. Bu tür olayları dakikası dakikasına televizyondan izleyebiliyoruz. Ekranda kurulmuş kürsüde spikerler her soruya yanıt bulma gayretinde. Oysa olayların devamlı ekranda kalması, gazetecilerin durmadan konuşmak zorunda olması bana kalırsa bıkkınlık veriyor. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? A. Her televizyon kanalında aynı olayların konu edilmesi. B. Olayların taraflı biçimde ele alınması. C. Olaylarla ilgili aşırı uzun yayın yapılması. D. Spikerlerin ekrana hazırlıksız çıkması. E. Günlük yaşamda televizyon izlemeye fazla zaman ayrılması. DGS 2006. Çözüm. Olayların devamlı ekranda kalması, gazetecilerin durmadan konuşmak zorunda kalması, bana kalırsa bıkkınlık veriyor sözleri durumdan memnun olunmadığından, olaylarla ilgili yayınların uzun zaman aldığından yakınıldığını göstermektedir. Yanıt C'dir. Olaylarla ilgili aşırı uzun yayın yapılması. Örnek, en küçük sıcaklık değişikliklerine bile duyarlı olan Kuzey Kutbu buzulları eridi ve eriyen su daha fazla güneş ışığı çekti. Bu da daha hızlı bir ısınma sürecine yol açtı. Bu durumun öncelikle kutuptaki doğal hayat üzerinde ölümcül etkileri oldu. Örneğin kutup ayıları avlarına ulaşmak için yüzen buzullardan yararlanıyorlardı ama buzulların erimesi sonucunda sürüler halinde öldüler. Geriye kalan yarı aç kutup ayılarının büyük bir kısmı da onlara yem olmaktan korkan insanlar tarafından öldürüldü. Bu parçanın bütünü de aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? A. Ekolojik dengesin bozulmasının canlılar üzerindeki etkisinden. B. Kutup ayılarının avlanma yönteminden. C. Kutup bölgesindeki canlıların başlıca besin kaynaklarından. D. Bugün yaşayan kutup ayısı sayısından. E. Kuzey kutbunda en çok hangi canlı türü bulunduğundan. DGS 2002. Çözüm, parça neyi anlatıyor sorusunun yanıtı, Kuzey Kutbu buzullarının erimesiyle bozulan doğal denge nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklar olarak parçada beliriyor. Yanıt A'dır, ekolojik dengenin bozulmasının canlılar üzerindeki etkisinden. Örnek, ben denemelerimi şiir gibi yazarım. Sürekli sözcüklerle, tümcelerle boğuşurum. Bir yerde yazının iplerini çekenin ben olmadığımı, buna sözcüklerin karar verdiğini, buyruklar savurduğunu görürüm. Kimi zaman bir tümceye denememde yer vermek istediğim halde bunun üstesinden gelemem. Denemenin yapısı, denemedeki öteki tümcelerin sıralanışı buna engel olur. Uzun denemelerimi de parça parça yazar, onları sonradan birbirine eklerim. Ne var ki bu parçalar kafamda önceden belirlenmiştir. Yalnızca kurguya, yani o büyük yapıya geçerken parçaların yerlerini değiştirdiğim ya da onları böldüğüm, kırptığım olur. Kurguyu bitirdikten sonra da denemeyi baştan başlayarak yeniden yazmaya koyulurum. Bu sözler bütünüyle düşünüldüğünde aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir? A. Deneme türünü seçmenizin nedeni nedir? B. Denemelerinizde daha çok hangi konuları işlersiniz? C. Yazılarınızdaki değişiklikler konusunda başkalarının görüşünü alır mısınız? D. Yazılarınızı oluşturma sürecinizden söz eder misiniz? E. Denemelerinizin üzerinde çok zaman harcamanın size yetersiz olduğunuzu düşündürür mü? DGS 2012. Çözüm. Yazar, parçanın bütününde denemelerini yazış sürecini anlatmıştır. Bu nedenle yazılarınızı oluşturma sürecinizden söz eder misiniz sorusuna yanıt olarak söylendiği yargısına ulaşılabilir. Yanıt D'dir. Yazılarınızı oluşturma sürecinizden söz eder misiniz? Örnek. Romanda tipleme yapılırken öncelikle insan yüzünün her zaman kişiliği yansıtmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. İnsan yüzü öfke, mutluluk gibi anlık duygu durumlarını verebilir ama örneğin cani tipinin dış görünüşle net bir tasvirinin yapılabileceğini sanmıyorum. Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? A. Romanda tipleme yapılırken bir ön çalışma gerekli midir? B. Romandaki kişiler gerçek yaşamdan mı alınmalıdır? C. Tiplemeler romanın bütünü içinde ne kadar yer tutmalıdır? D. Psikoloji eğitimi almak roman yazmayı kolaylaştırır mı? E. Roman tiplemelerinde yüz özelliklerinden ne ölçüde yararlanılabilir? DGS 2003. Çözüm, parçada yüz özelliklerinin anlık durumları verilebildiği, tipleri kişiliği net olarak yansıtmadığı öznel biçimde dile getiriliyor. Bu da E'deki sorunun yanıtıdır. Yanıt E'dir. Roman tiplemelerinde yüz özelliklerinden ne ölçüde yararlanılabilir? 6.1 Başlık. Bir yazının başlığı çoğu zaman konuyu ele verir. Bir paragrafa en uygun başlığı koyabilmek için paragrafın konusunu, konuya bakış açısını doğru saptamak gerekir. Bu saptama için parçanın giriş bölümünün iyi anlaşılması kolaylık sağlar. Başlık kısa ve öz olur. Konuyu ve ana düşünceyi yansıtır. 11. ayrımın sonu, sayfa 620.